Ayrım 17, sayfa 161. Yürüyüp sokağın ortasına doğru ilerledi. Hasan, çocukluğundan beri anlamaya çalıştığı ama tam anlamadım dediğinde hemen farklılaşan, öğrendiği yeni şeyleri bünyesine katıp değişen ama asla başkalaşmayan, hayatında tanıdığı en anlamlı adama baktı sakince. Nasıl da zayıflamış, nasıl da hırpalanmıştı, nasıl da ayıktı. Tam uyuşturucuyla sönüyor derken sanki kendi içinde erimiş ve özüne dönmüş gibiydi. Her zaman farklı bir şey vardı onda. Konuştuğunda dinleten, söylediğinde anlatan, daha iyisini yapmak için motive eden bir şey. Daha önce uyuşturucunun uyuşturduğu o şey şimdi ağırlığından sıyrılmış, bedenine iyice sinmiş, sanki tamamen yerleşmişti. Bir farkındalık, sahip çıkılmak için yaratılmış birinin fark ettiğini anlatan bir hal. Denizin o zayıf, uzun bedeninden etrafındaki her şeye kendini gösterircesine yayılıyordu. Daha iyisini yapabilme gücüydü bu. Korumak için gerekirse öleceğiz göreviydi bu. Hasan takip etti Deniz'i. Binayı gezdiler birlikte. Köşe köşe kafasındakileri anlattı Deniz. Sahnenin nasıl olacağını, duvardaki ejderhanın yumurtasının nasıl kırılacağını, girişteki kapının cilasını. Hasan üzerine düşen her görevi yerine getirmeye hazır biri olarak nasıl yardım edebilirim dedi kalbinde daha önce hiç hissetmediği bir adanmışlıkla. Deniz sakince cevap verdi. Ses sistemine ihtiyacımız var ama paramız yok. Sponsor arıyoruz. Birce çatının bakıma girmesi şart. Durumu kötü değil ama risk edemem. Kış geliyor. Hasan bu kadar mı dedi doğal bir hayretle. Deniz Hasan'ın gözlerine baktı. Gördüğü şeyi mırıldandı. İnanç. Sonra asma katı tırmandı. İnanç bir şeyin olabilmesi için en temel ihtiyaçtı. Deniz'in ardından asma kata çıktı. Dev binanın içindeki harekete baktı ve sakince sordu. Bu kum tepesi nedir? Deniz geldiğimizde buradaydı. Böyle yığılmış bir şekilde olduğu yerde bırakılmıştı diye açıkladı. Hasan sorusuna henüz cevap alamamış biri olarak baktı ona ve Deniz cevap verdi. Temizleyeceğim ve değerlendireceğim. O kumun her tanesi ulaşması gereken insanı temsil ediyordu. Bu yüzden atmamıştı. Toprak atılamazdı. Elekten geçirecekti. Nasıl değerlendirileceğini biliyordu. Ama bunu kimseye anlatamazdı. İnsanlar ancak bitişi yaşadıklarında görebiliyorlardı. Yaşadıkları şeyin başlangıcını. İnanç daima lazımdı. 3. Özge Mahmut Konmaz. Anlayamıyorum. Neyine itiraz ediyorlar? Resmen ülkenin kalkınmasına karşılar bu çapsızlar dedi Enerji Bakanlığı'nın basın sözcüsü olan adam. Bundan önce acaba hangi işte işlerde çalışmıştı diye düşünürken sessizce adamı inceledi Özge. Asla kendi fikrini söyleyememenin verdiği düşünmezlik hali miydi bu surattaki pasif agresif tebessüm yoksa sürekli umursamazlık halinin geride bıraktığı bir leke miydi? Önüne konmuş kurabiyeleri üstüne yudumladığı çayla yumuşatarak yutmasını izledi. Kurabiye gırtlağından kayarken böyle bir girişime karşı gelmek için salak olmak lazım. Bunlar hem salak hem gericiler. Bir de bize gerici derler hayret. Alkışlayıp şükredeceklerine koca nükleer santrali protesto ediyorlar. Kıskanıyorlar. Biz yapıyoruz diye kıskanıyorlar dedi. Gözleri açıldı Özge'nin. Parlak yeşil bir ışığa odaklanır gibi adama baktı. İnanamayarak çünkü ilk defa fark ediyordu adamın cahilliğindeki bu samimiyeti. Çok samimiydi adam. Adı neydi? Salih. Gerçekten de çok samimiydi. Kendi fikrinin doğruluğuna inanmışlığını kararlılığından nükleer santrallerinin verimli olduğuna inandırılmıştı. Ve gerçekten de insanların kıskançlıkla protesto ettiklerini sanıyordu. Kâr zarar hesabı yapmayan, beyni bunca üniversitenin, kendini bilgiye adamış bunca insanın neden nükleer santrallerini engellemek için ayaklandığını anlamıyordu. Nükleer santrallere neden karşı çıkıldığını bilmiyordu. Dünyanın en zehirli teknolojisiyle enerji üretilmeye çalışılmasının nedeni kötülük değildi belki de. İlk defa fark ettiği şeye nasıl tepki vereceğini bilemedi Özge. Daha önce para için ikna edilmiş olduklarını düşünmüştü bu hükümet yandaşlarının. Ve kendi kazanacağı para için çocuklarının yaşadığı dünyayı yok etmeyi göze alıyorlar olmaları hayret vermişti defalarca. Ama şimdi anlıyordu. Bu insanlar İkna eden şey sadece para değildi, cahillikleriydi. Yapmak için bunca savaş açtıkları, bunca kavgaya girdikleri nükleer santrallerinin nasıl bir tehlike olduğunu bilmiyorlardı. Gerçekten de bilmiyorlardı ve sürekli suratlarına vurulan eğitimsizlikleri yüzünden de iyice komplekse girmişlerdi. Gerçeğe, bilgiye kendilerini kapatmışlardı. Etraftan edindikleri sahte diplomalarla kamufle olmaya çalışıyorlar. Bilmedikleri konuda kavgayla bilirkişi oluyorlardı. İlkelliğin inadıydı bu. Hoşlarına giden şeyler gerçek, gitmeyenlerse yalandı. Sorun buydu. İyilik ya da kötülük değildi. Bilmemek. Büyük resmi görememek. Özge temkinli bir şekilde öne doğru eğilip genzini temizledi. Salih Bey dedi. Masadaki herkes hükümete yardım için Murat Kolhan'ın medyasının tüm kanallarından, gazetelerinden, dergilerinden toplantıya katılmış. Herkes ilk defa bu yeşil gözlü kızın konuştuğunu duydu. Dedikodulardan biliyorlardı Özge'yi. Murat Kolhan'ın değerlisiydi, gözdesiydi şimdilik. Etrafta öylece gezinen, getirildiği derginin başında kendi küçük ekibiyle çalışan, kimseye yaklaşmayan, yanındaki tasarımlı çocukla öğle yemeklerinde kendi köşesinden çıkmayan bir kızdı bu. Habire notlar alırdı. Belki Kolhan'ın ajanıydı. Tuhaftı. Kızın ne dediği ya da diyeceği değil. Mahmut Konmaz'ın kız ağzını açtığı anda ona yönelen ilgisiydi. Kızın söyleyeceği şeyi ilginç yapan. Mahmut Konmaz'ın dikkatini denize açılan lağım çıkışında artık bekleyen çöpçü balıklar gibi takip eden diğer çalışanlar Özge'ye diktiler gözlerini ve Özge sordu. Kesiyorum 137 nedir biliyor musunuz? Salih sorunun kendisine sorulmuş olmasına şaşırdı. Sınavda kopya bekleyen okul müdürünün oğlu gibi gözlerini hemen Mahmut Konmaz'a kaydı. Ne yani şimdi? Sorguya mı çekilecekti? Özge cevap beklemedi. Devam etti. Nükleer reaktörlerin yakıtı olarak kullanılan kesiyum 137 gezegenimize ait olmayan bir madde. Yani petrol ya da doğal gaz gibi gezegenimizin içinde bulunan bir element değil bu. İnsan üretimi olarak yapılmış ve insanlık tarihinde bilinen en zehirli maddedir kesiyum 137. Küçücük bir demir para büyüklüğünde toplamda sadece 2 gramı bile 3500 dönüm büyüklüğünde bir ormanda ağacından kuşuna, balığından karıncasına, toprağın üstünde ya da altında en derininde yaşayan her şeyi öldürmeye yeter. Kısacası kesiyum 137'den daha zehirli bir madde yok bu gezegende. Peki sizce tonlarca kesiyum 137'yi depolayıp yakıt olarak kullanarak ki lütfen 2 gramının dahi bir ormanda yaşayan her cana ne yapacağını unutmayın. Kaburgasının ortasından kolu çıkmış, kafatasındaki deformasyon yüzünden gözü kulağın içinde olan ve buna rağmen yaşayan çocukların hatırlayın ve sorun kendinize. Böylesine zehirli bir maddenin enerji üretmeye çalışmak tehlikeli değil mi? Salih, dudağının kenarında kalmış kurabiye kırıntısı kadar yolunu şaşırmış olan beyninde kızın dediklerini anlamaya çalıştı. Fransa, Japonya, Amerika ve diğerleri aptal mıydı? Hepsinin nükleer santralleri vardı. Eğer bu kadar tehlikeliyse niye yapsınlardı? Mümkün müydü? Otoritenin böylesine zararlı bir maddeyi işlemesi mümkün müydü? Salih, koskoca Amerika, Fransa, Japonya yapıyorsa eğer bir bildikleri vardır. Hem nereden biliyorsunuz bu maddenin bu kadar zehirli olduğunu diye diklendi. Agresifti. Gerçeğe odaklanmak yerine taraf tutmayı seçmiş, herkes gibi ve herkes kadar agresifti. Özge dirseklerini masaya koydu. Geri çekilmeyecekti. Kendisine odaklanmış Mahmut Konmaz'ın susmasını haykıran bakışların üzerinde hissediyordu ama susmayacaktı. 1986 yılında Çernobil'de patlayan reaktörden atmosfere yayılan kesiyum 137 yüzünden 985 bin kişi öldü. Hala da ölmeye devam ediyorlar. Çünkü bu radyasyon 300 yıl kalıyor bulaştığı yerde ve ancak 40 sene sonra yarı değerine düşebiliyor. Henüz yarı değerine bile düşmedi ve hala o çevrede yaşayan herkesi zehirlemeye devam ediyor. Topraklarında, meyvada, yağan yağmurda, yedikleri hayvanın etinde her yerde radyasyon var. Radyasyon rüzgarla taşınır, yağmurlarla toprağa iner ve yetişen her şeye bulaşır. İşte bu yüzden Çernobil sonrasında Minsk'te hasarlı doğum oranı %250. Gomel'de tiroid kanseriyle 10 bin kat artmıştır. Bugün Çernobil'in toplamda hayatını kararttığı insan sayısı 7 milyondur. 7 milyon kişi radyasyonun zehriyle kanser, kalp hastalığı gibi hastalıklarla mahvoldular. Peki neden insanlar tanışıp kaçmıyorlar o bölgeden? Neden hala doğuracakları çocukların engelli ya da sizin anlayacağınız şekilde söyleyeyim geri zekalı olacağı ihtimaline rağmen 40 yaşına gelmeden öleceklerini bile bile neden uzaklaşmıyorlar? Özge iyice yüklendi masaya. Adama yüklenir gibi eğildi. Gelmeyeceğini bildiği halde cevap bekledi. Salih, Özge'nin söylediği her kelimeyi anlamıştı. Fakirlikle büyüyen her çocuk gibi konu tanıdıktı. Ölüm. Kafasını iki yana sallayan Mahmut Konmaz, Çernobil'le bizim santrali kıyaslamak pek de derken Salih lafa girdi, gözlerini Özge'den almadan. Neden dedi? Özge kıpırtısız bakıyordu Salih'e. Susturulan Mahmut Konmaz'ın lafa girmek için ikinci bir hamle yapmasını bekledi. Bu anın odadaki herkes tarafından an be an yaşanmasını istiyordu. Mahmut Konmaz, Salih Beyciğim biz konumuza derken Salih gözlerini Özge'den almadan ciddi ciddi yenildi. Neden? Merakı kaşınmış birinin sabırsızlığı engellenemezdi. Özge ayağa kalktı. Gözlerini Salih'in merakından ayırmadan adım adım ona yaklaştı. Çünkü bilmiyorlar. Missouri Üniversitesi Klinik Bilim Laboratuvarı Direktörü Steven Starr, radyoaktif kesiyum 137 yakıtıyla ilgili şöyle der. Doğanın sistemi, hücresel yapıyı bozacak her şeyi dışarıda bırakacak şekilde muazzam bir zeka ile tasarlanmıştır. Kesiyum 137 gibi bir zehre bu gezegende yer yoktur. Bu muhteşem zekaya siz yaradan deyin Salih Bey. Başkası enerji desin, bir başkası da hayat desin. Fark eder mi? Aynı şeyden bahsediyorsak ne dediğimiz fark etmez. Yaşamı yaratan o muazzam enerjinin karşısında insan tarafından üretilmiş bu zehir var şimdi. 2 metre uzaklıktan sadece birkaç saniye temasta dahi tüm yaşamı anında yok edebilecek kadar güçlü bir zehir. Ve biz bu kadar kötü bir şeyden enerji üretmeyi planlıyoruz. Neden? Binlerce yıldır gezegenimize resmen hayat veren güneşin tertemiz enerjisi dururken neden böyle bir zehirle uğraşıyoruz ve nasıl bu kadar zehirli bir şeyi oluşturabildik? Salih Bey'in yanına gelmişti şimdi Özge. Odadaki herkesin kendisine odaklanmasından güç alarak küçülürcesine Salih'in önüne eğilirdi. Dizlerinin üstüne çöktü. Bir çocukla konuşur gibi gözlerini onun gözlerine ayırmadan sözlerini sıraladı. 2005 yılında Çernobil felaketinden 19 yıl sonra Birleşmiş Milletler yayımladığı rapora göre Çernobil'de sadece 50 kişiyi öldürdüğü ve çoğu çocuk olan 4000 kişinin de tiroid kanseri olduğuna yol açtığını belirtiyorlar. Doktorlar ve biyologlardan oluşan bir orduysa 9 milyon kişinin hayatı mahvoldu, 985 bin kişi net öldü, %250 hasarlı doğum oranı arttı diyor ve dünyanın en büyük otoritesi olan kolları dünyanın tüm ülkelerine uzanan Birleşmiş Milletler ise 50 kişi öldü diyor. Otorite dediniz Salih Bey. Otoriteler artık insanlık için çalışmıyor. Salih bunları ispatlayabilir misin dedi. Binlerce yıl önce keşfedilmiş tekerleği ilk defa görmüş bir maymun gibi heyecanlı ve stresliydi. Özge gözlerini kısıp başını salladı sonra ekledi. Her bir kelimesini. Salih Özge'ye doğru azıcık eğildi, tekrarladı. Belgelerle. Özge, evet, daha fazlasında dedi. Salih meraklanmıştı. Fazlası nedir derken uzun süredir meraklanmayan, sürekli aynı şeyleri düşünmekten, diğer bölgeleri çalışmadığı için bölüm bölüm karanlığa gömülerek küçülmüş beyninin o zifiri karanlığında ilk defa elektriklenen nöronlarının ışığı doğmuştu. Düşünenlerin ışığı. Doğan o ışığın yansımasını gördü Özge, Salih'in kuru gözlerinde. Anlattı. Gorbaçov yazdığı günlüğünde der ki, Rusya'nın çöküşünün nedeni Çernobil'dir. Maddi ve manevi girilen hasar o kadar büyük ki hasarı karşılayamadık. Parçalanmak zorunda kaldık. Nükleer felaketler milleti bitirir. Peki biz Gorbaçov'dan duymasak nereden bileceğiz Rusya'nın niye çöktüğünü? Bilmeyeceğiz. Çünkü bilmemiz istenmiyor. Bugün Rusya'nın sağlık ve çevre sorunlarıyla baş edebilmesi için gerekli olan miktar ne kadar? 230 milyar dolar. Japonya'ya bakın. Amerika'nın Hiroşima'ya attığı atom bombasından ancak toparlanmışlardı. Çok çalışkan oldukları için teknolojileriyle öne geçmişlerdi ki Fukushima'daki nükleer santralin yıkılması her şeyi değiştirdi. Hiroşima'ya atılan atom bombasından 168 kat daha fazla radyasyon bugün atmosfer ve okyanusa yayıldı. Hala da yayılmaya devam ediyor. Her gün Fukushima'daki ünitelerden kesiyum 137 sızmaya devam ediyor. Peki biz bu kadar önemli bir şeyi neden her gün takip etmiyor ve ne olduğunu haberlerde izlemiyoruz? Neden hep birlikte insanlık olarak bu zehri temizlemek için çalışmıyoruz? 2 metre uzaklıktan dahi hayatı yok edecek güçte bir zehir bugün okyanus akıntısı karşısına çıkan her türlü canlıya bulaşarak dünyayı öldürüyor. Fukushima'daki sızıntıdan çıkan kesiyum 24 Aralık 2014'te Kanada kıyılarına vardı ve Birleşmiş Milletler'in bir yetkilisi etkisi gittikçe azalıyor diye açıklama yaptı. Ne demek bu? 2011'den 2014'e sadece 3 yılda öldürücü etkisinden zırnık kaybetmeyen bir zehir. Dalgalarla kıyıya vuruyor. Tek gerçek var. O denize giren herkes ölecek. Düşünün, oğlunuz o dalgaların içinde yüzecek ve kumdan kale yapacak. 2 hafta sonra ise onun kanser olduğunu öğreneceksiniz. Ve asla bilmeyeceksiniz nedenini. Dua edeceksiniz Yaradan'a yavrunuzu kurtarsın diye. O santralin yapılması için destek verdiğiniz o anda yavrunuzu ve milyonlarca yavruyu kendi ellerinizle öldürdüğünüzü bilmeden. Bilemeyeceğiz çünkü bilmemiz istenmiyor. Düşünün. Dinlemeyin. Düşünün. Sahi düşündü. Odadaki herkesle birlikte insanı düşündürmek, öldürmekten daha zordu. Özge dizlerinin üstünde durduğu yerden doğrulmadan hemen önce mırıldandı. Yaradan'a inanıyor musunuz Salih Bey? Salih düşüncelerden sıyrılarak elhamdülillah dedi. Daha önce binlerce kere söylediği o tonda ve o şekilde. Özge devam etti. O zaman inandığınızı gösterin. Böylesine şeytani bir şeye emek vermek yerine Yaradan tarafından bizi ısıtsın diye yaratılmış güneşe odaklanalım. Bir tarafta şeytanın hayat emen teknolojisi, bir tarafta ise Yaradan'ın hayat veren teknolojisi. Hangisini seçmeli? Düşünün. Özge ayağa kalktığında Salih Bey'in başında dikilen Mahmut Konmaz ile karşı karşıya geldi. Mahmut Konmaz'ın dişleri sıkılmaktan iyice genişlemiş çenesi ve o çenenin altında kafasına küçücük sallasa bile sallanan sarkık gıdısına bakılabilecek gibi değildi. Yalakalıktan uzamış sarkmış o iğrenç diline yuvasıydı sanki o gıdı. Yalakalıkla kazandığı beleşin şişkinliğiydi. Tebessüm etti Ezgi. Dudağındaki bu kıvrımın Mahmut Konmaz'ı kurdurtacağını bile bile ve göz kırpıp iyice gülümsedi. Gülümsemek devrimin en temel hareketiydi. Sonra yanından geçti ve gitti. Bir tohum ekmişti. Kesiyum 137 gibi zehirli bir sürü düşüncenin bulaştığı bir toprağa belki tohum filizlenirdi, belki de yok olup giderdi. Ne fark ederdi ki? İnsan denemeliydi, sürekli denemeli, asla vazgeçmemeliydi. Hayat çabada olanlara cevap verirdi. Toplantı odasının kapısından çıkana kadar zafer hissetti ama kapıdan çıktığı anda adım adım pişmanlık çöktü kalbine. Niye çenesini tutamamıştı? Maskesinin sanki kenara yırtılmış, herkes görmüştü içinde kim olduğunu. Resmen kurulması planlanan santrallere karşı çıkmıştı. Ne yapmıştı? Suratındaki gülümseme soldu asansöre ulaştığında. Bunca zamandır emek verdiği, her şeyi son bir saatte yok ettiğini düşünerek asansöre bindi. Yukarı çıkmak yerine aşağı inmeye başlayınca, kendini akıntıya bırakmış gibi asansörün ilk durduğu katta indi. Binanın çıkışına gelmişti. Dışarı açılan döner kapıda durup bekledi. Hayat bir işaret verseydi, hayattan bir işaret gelse çıkıp gidecekti. Ayrım sonu.